Ayrım 3. Jules Verne. Ay'a yolculuk. Sayfa 23. 4. Cambridge Gözlem Evi'nin verdiği karşılık. Bu arada Barbicane kendisine yapılan candan gösterilere pek fazla kulak asmayıp vaktini boşa harcamadı. İlk işi kulüp arkadaşlarını Gun Club'da toplamak oldu. Uzun tartışmalardan sonra işin gökbilimsel yanı için gökbilginlerine akıl danışılması kararlaştırıldı. Onlardan gelecek karşılığa göre mekanik olanaklar üzerinde tartışılacak ve bu büyük denemenin başarıya ulaşması için elden gelen her şey yapılacaktı. Bunun üzerine çok özel sorulara yer veren açık seçik bir mektup yazılıp Massachusetts eyaletindeki Cambridge Gözlem Evi'ne gönderildi. Birleşik Devletler'deki ilk üniversitenin kurulduğu bu kent gözlem eviyle ünlüdür. En saygıdeğer bilginler buradadır. Bond'un Andromeda bulutsu kümesinin gizini ortaya çıkarmasına, Clark'ın Sirius yıldızını bulmasına izin veren güçlü gök dürbünü teleskop bu gözlem evindedir. Kısacası bu ünlü kurum her bakımdan Gun Club'ın güvenine hak kazanmıştı. Nitekim 2 gün sonra büyük bir sabırsızlıkla beklenen karşılık Başkan Barbicane'in eline geçiyordu. Mektup şöyleydi. Cambridge Gözlem Evi yönetmeninden Baltimore Gun Club Başkanı'na. Cambridge 7 Ekim. Baltimore Gun Club üyeleri adına Cambridge Gözlem Evi'ne gönderilen 6 Ekim tarihli mektubunuz alınır alınmaz yazı işleri kurulumuz hemen toplanmış ve şu karşılığın verilmesini kararlaştırmıştır. Kendisine sorulan sorular şunlardır. 1. Ay'a bir mermi gönderilebilir mi? 2. Dünya ile uydusu arasındaki tam uzaklık nedir? 3. Yeterli ilk hızda yola çıkarılacak merminin yolculuğu kaç gün sürecektir? Dolayısıyla belli bir noktada Ay ile buluşabilmesi için ne zaman fırlatılması gerekir? 4. Ay, mermi ile buluşabilmek için en uygun duruma ne zaman gelecektir? 5. Mermiyi atacak topla göğün hangi noktasına nişan alınmalıdır? 6. Mermi yola çıktığı anda Ay gökyüzünün neresinde olacaktır? Birinci soru. Ay'a bir mermi gönderilebilir mi? Evet. Saniyede 12 bin yardalık bir ilk hız verilebilirse Ay'a bir mermi gönderilebilir. Yapılan hesaplar bu hızın yeterli olduğunu göstermiştir. Yer küreden uzaklaştıkça yer çekimi uzaklığın karesi oranında azalır. Yani uzaklık 3 misli artınca yer çekimi 9 kat düşer. Dolayısıyla merminin ağırlığı hızla azalacak. Ayın çekimiyle dünyanın çekimi birbirine denk olduğu zaman bir başka deyişle yolun 47 bölü 52 noktasında sıfıra inecektir. O anda merminin en küçük bir ağırlığı kalmayacak ve bu noktayı aşabilirse ay çekiminin etkisiyle aya düşecektir. Görüldüğü gibi girişilecek denemenin kuramsal olabilirliği açıkça kanıtlanmıştır. Başarısına gelince kullanılacak aygıtın gücüne bağlıdır. İkinci soru. Dünya ile uydusu arasındaki tam uzaklık nedir? Ay, yerküre çevresinde bir çember değil, bir elips çizmekte olup, gezegenimiz bunun odak noktalarından birinde bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak Ay kimi zaman dünyaya yaklaşmakta, kimi zaman uzaklaşmakta, gökbilimsel terimlerle söylersek kimi zaman yer ötesinde, kimi zaman da yer berisinde bulunmaktadır. En büyük uzaklığıyla en küçük uzaklığı arasında yabana atılmayacak bir ayrım vardır. Gerçekten de Ay yer ötesinde dünyadan 247.552 mil, yani bir fersahı 4 kilometre kabul edersek 99.640 fersa, yer berisinde ise 218.657 mil, 88.010 fersa uzaktadır. Demek ki ikisi arasında 28.895 mil, 11.630 fersa ayrım vardır. Buysa aşağı yukarı yolun 1/9'undan fazla tutar. Bu yüzden yapılacak hesaplar ayın yer berisinde bulunduğu noktaya göre olmalıdır. Üçüncü soru. Yeterli ilk hızla yola çıkarılacak merminin yolculuğu kaç gün sürecektir? Dolayısıyla belli bir noktada Ay'la buluşulabilmesi için ne zaman fırlatılması gerekir? Atılacak mermi ilk hızı olan 12 bin yard bölü saniyeyi sürdürürse amacına aşağı yukarı 9 saatte varır. Ama bu ilk hız gittikçe düşeceğinden yapılan hesaplara göre mermi 300 bin saniye yani 23 saat 20 dakikada yer çekimiyle ay çekiminin dengelendiği noktaya varacak. Oradan da ayın yüzüne 50 bin saniye ya da 13 saat 53 dakika 20 saniyede düşecektir. Buna göre mermiyi ay söze edilen noktaya gelmeden 97 saat 13 dakika 20 saniye önce fırlatmak yerinde olacaktır. Dördüncü soru. Ay mermiyle buluşabilmek için en uygun duruma ne zaman gelecektir? Yukarıda söylenenler uyarınca ilkin ayın yer berisinde olacağı dönem, aynı zamanda da göğün tepe noktasında bulunacağı an seçilmelidir. Böylece geçilecek yol dünyanın yarı çapı oranında yani 3919 mil azalacaktır. Dolayısıyla kesin yol 219.976 mil 86.410 fersah olacaktır. Yalnız ay her ay yer berisinden geçse de aynı anda göğün tepe noktasında bulunmamaktadır. Bu iki koşul çok uzun aralıklarla bir araya gelmektedir. Onun için ayın hem yer berisinden hem de tepe noktasından geçmesini beklemek gerekir. Ancak mutlu bir rastlantıyla gelecek yılın 4 aralığında ay bu iki koşulu bir arada sunacaktır. Gece yarısı yer berisinden yani dünyaya en yakın noktadan geçecek, aynı anda tepe noktasında bulunacaktır. Beşinci soru. Mermiyi atacak topla göğün hangi noktasına nişan alınmalıdır? Yukarıdaki düşünceler kabul edildikten sonra top bulunulan yerin tepe noktasına çevrilmelidir. Böylece atış ufuk çizgisine dikey olacak ve mermi yer çekiminden daha çabuk kurtulacaktır. Ama ayın belli bir yerin tepe noktasına çıkabilmesi için bu yerin sözü geçen gezegenin açılımından daha yüksek bir enlemde, bir başka deyişle 0 ila 28 güney-kuzey enlemlerinin ötesinde bulunmaması gerekir. Başka yerlerden yapılacak atış ister istemez eğik olacak. Bu da denemenin başarısına zarar verecektir. Altıncı soru. Mermi yola çıktığı anda ay gökyüzünün neresinde olacaktır? Mermi uzaya fırlatıldığı an her gün 13 derece 10 dakika 37 saniyelik yol alan ay tepe noktasından bu rakamın 4 katı uzakta yani 52 derece 42 dakika 20 saniyede bulunacaktır. Buysa ayın merminin uçuşu boyunca alacağı yoldur. Ancak dünyanın dönüşünün mermiye yaptıracağı sapmanın da hesaba katılması gerektiği ve gülle aya dünyanın yarı çapının 13 katı bir sapmayla, buysa ayın yörüngesine vurulduğunda aşağı yukarı 11 derece tutmaktadır. Varacağı için ayın gecikmesini gösteren yukarıdaki rakama 11 derece daha eklemek zorundayız. Böylece yuvarlak hesap 64 derece elde edilmiş olur. Demek ki atış sırasında bulunulan yerden aya çekilen göz çizgisi düşey çizgiyle 64 derecelik bir açı yapacaktır. Gun Club üyelerince Cambridge Gözlem Evi'ne sorulan soruların karşılıkları bunlardır. Özetlersek 1. Top 0 ila 28 derece güney ya da kuzey enlemleri arasındaki bir ülkeye yerleştirilmelidir. 2. Bulunulan yerin tepe noktasına çevrilmelidir. 3. Mermiye saniyede 12 bin yardlık bir ilk hız verilmelidir. 4. Gelecek yılın 1 aralığında saat 11'e 13 dakika 20 saniye kala atılmalıdır. 5. Atılışından 4 gün sonra 4 Aralık gece yarısı ay tepe noktasına ulaştığı zaman oraya varacaktır. Gun Club üyeleri böyle bir girişimin gerektirdiği çalışmalara hemen başlamalı. ve denemeyi belirtilen günde yapmaya hazır olmalıdırlar. Çünkü 4 Aralık gününü kaçırdılar mı, ayı bir daha hem yerberi hem de tepe noktasında ancak 18 yıl 11 gün sonra bulacaklardır. Cambridge Gözlemevi Başkanlık Kurulu, kuramsal gökbilim konularında bütün olanaklarıyla hizmetlerinde olduğunu bildirir, tüm Amerika ile birlikte kendilerini kutlar. Başkanlık Kurulu adına G.M. Belfast, Cambridge Gözlemevi Yönetmeni. 5. Ayın Öyküsü. Son derece derin görüşlü, dünyanın o bilinmeyen dönüş merkezine yerleşmiş yetenekli bir gözlemci, evrenin kaos halinde olduğu çağda sayısız atomun uzayı doldurduğunu görecekti. Ancak yüzyıllar geçtikçe yavaş yavaş bir değişiklik oldu. Bir çekim gücü belirdi ve o güne dek başıboş gezen atomlar bu çekime boyun eğdiler. Yakınlıklarına göre kimyasal olarak birleştiler. Molekülleri ve daha sonra da göğün derinliklerine saçılmış bulunan bulutsu nebula yığınları meydana getirdiler. Bu yığınlar kısa bir süre sonra merkezleri çevresine dönmeye başladılar. Daha yaygın moleküllerden oluşan merkez de gittikçe yoğunlaşarak kendi ekseni üzerinde dönmeye koyuldu. Ayrıca mekaniğin değişmez yasaları uyarınca yoğunlaşma sonucu hacmi küçüldükçe kendi ekseni üzerinde dönüşü hızlanıyordu. Ve bu iki etken sürüp gidince bulutsu yığının tam ortasında bir temel yıldız oluştu. Gözlemci o zaman dikkatli baksa öbür moleküllerin de merkezdeki yıldız gibi davrandıklarını, gittikçe hızlanan bir dönmeyle yoğunlaştıklarını ve sayısız yıldızcık halinde ana yıldızın çevresinde dolanmaya başladıklarını görürdü. Şu anda 1865'te gök bilimcilerin aşağı yukarı 5000 tanesini sayabildikleri bulutsu yumak oluşmuştu. Bu 5000 bulutsu arasında insanların La Voie Lactée adını verdikleri, içinde her biri bir güneş sisteminin merkezi olan 18 milyon yıldızın bulunduğu bir tanesini hepimiz biliriz. Gözlemci bu 18 milyon yıldız arasından en alçak gönüllü ve en az parlaklarından birini, büyük bir şişinmeyle kendine güneş adını verenini özel bir dikkatle incelerse, evrenin oluşumuna yol açan bütün görüngüler zincirleme yerli yerine oturacaktır. Gerçekten de alıcı gözle baktığında daha gaz halinde bulunan ve devingen moleküllerden oluşan güneşin yoğunlaşmasını tamamlamak üzere kendi ekseni çevresinde döndüğünü görecektir. Bu hareket mekanik yasaları uyarınca hacmin azalmasıyla artacak ve bir an gelecek molekülleri ortaya çeken merkezci güç, merkez kaç güce yenik düşecektir. O zaman gözlemcinin gözü önünde başka bir görüngü ortaya çıkacak ve gezegenin en geniş enlemi, ekvatoru boyunca dizilmiş olan moleküller ipi kopan sapandan fırlayan taş gibi güneşin çevresinde Satürn gezegeninkine benzer bir sürü ortak merkezli halka meydana getirecektir. Yine aynı evrensel özden oluşan bu halkalar kendi merkezleri çevresinde dönmeye koyulacaklarından parçalanıp ikinci dereceden bulutsuları yani gezegenleri yaratacaklardır. Eğer gözlemci bundan sonra bütün dikkatini bu gezegenler üzerinde toplarsa her birinin tıpkı güneş gibi yaptığını uydu adını verdiğimiz üçüncü dereceden yıldızlar yani yeni evrensel halkalar doğurduklarını görecektir. Böylece atomdan moleküle, molekülden bulutsu kümeye, bulutsu kümeden bulutsuya, bulutsudan ana yıldıza, ana yıldızdan güneşe, güneşten gezegene, gezegenden uyduya dek uzanan ve bizi dünyanın oluştuğu güne getiren bir dizi gök cisimleri değişimiyle karşılaşırız. Güneş ilk bakışta yıldızlar dünyasının enginliklerinde yetip gitmiş gibi gözükürse de aslında bilimin bugünkü kuramları uyarınca Samanyolu bulutsusuna bağlıdır. Bir sistemin merkezi olan ve uzay boşluğunda mini minnacık gözüken güneş gerçekte kocamandır. Çünkü yer küreden 1 milyon 400 bin kez daha büyüktür. Evrenin yaratılışının ilk çağlarında kendi bağrından kopmuş olan 8 gezegen dolanır çevresinde. Bunlar en yakınından başlayarak Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Ayrıca Mars ile Jüpiter arasında bunlardan daha önemsiz, belki de binlerce parçaya bölünmüş bir yıldızın başıboş kalıntıları olan daha başka cisimcikler dolaşmaktadır. Gök dürbünü bugüne dek, yani 1865'e dek, bunlardan 97'sini saptamıştır. Güneş'in evrensel çekim dediğimiz büyük yasa gereğince eliptik yörüngülerinde tuttuğu bu uşakların kimisinin de kendi uyduları vardır. Uranüs'ün 8, Satürn'ün 8, Jüpiter'in 4, Neptün'ün belki 3, Dünya'nın da bir uydusu bulunmaktadır. Güneş sistemindeki en önemsiz uydulardan biri olan bu sonuncunun adı Ay'dır. Ve gözü pek Amerikan üstün yeteneği işte onu ele geçirmeyi tasarlıyordu. Gece yıldızı Dünya'ya görece yakınlığı ve çeşitli evrelerinin hızla değişen gösterisiyle başlangıçta Dünyalıların ilgisini Güneş'le paylaşmıştır. Ama Güneş'e bakmak yorucudur. Işığının kamaştırıcılığı seyredenleri az sonra utandırıp yere baktırmaya zorlar. Daha insanca bir yüze sahip olan Sarı Fobi ise olanca alçak gönüllülüğüyle güzelliğini gözler önüne serer. Onu seyretmek tatlıdır. Gözü hiç mi hiç yükseklerde değildir. Bununla birlikte ara sıra erkek kardeşi göz kamaştırıcı Apollon'u, Yunanlılar ona Phobos derler, örtüp ışığını keser. Diğeri ise bu işi hiçbir zaman yapamaz. Hazreti Muhammed'e inananlar dünyanın bu sadık dostuna nasıl bir gönül borcuyla bağlı bulunduklarını anlamış, aylarını onun dolaşımına göre düzenlemişlerdir. İlk takvimler bu erkek eli değmemiş tanrıçaya özel bir saygıyla tapmışlardır. Mısırlılar ona Isis adını vermiş, Frigyalılar Astarte diye anmış, eski Yunanlılar Fobi adıyla tapınmış, Latona ile Jüpiter'in kızı saymış, kararmalarını Diana'nın yakışıklı Endimion'a yaptığı giz dolu kaçamaklarla açıklamışlardır. Mitolojideki efsaneye bakılırsa, Nemea aslanı yeryüzüne gelmezden önce ay kırlarında dolaşmışmış, Plutarkos'un yapıtında adı geçen ozan Agesinax da şiirlerinde o güzelim Selen'in tatlı gözlerini, sevimli burnunu, minik ağzını, yani aydınlık yüzünü anlatmıştır. Ancak her ne kadar eski çağ insanları ayın kişiliğini, mizacını, kısacası mitoloji açısından manevi özelliklerini çok iyi kavradılarsa da en bilginleri bile ay bilim konusunda yaya kalmıştır. Bununla birlikte eski çağlardaki gök bilimcilerin bazıları günümüz biliminin doğruladığı bir takım özellikler keşfetmişlerdir. Gerçi Arkadyalılar daha ayın oluşmadığı günlerde yeryüzünde yaşadıklarını öne sürmüşler. Tatius ona güneş yuvarlağından kopmuş bir parça gözüyle bakmış. Aristoteles'in çırağı Clarkos onu okyanusun üstündeki imgelerin yansıdığı parlak bir ayna saymış. Daha başkaları da dünyadan yükselen buharların oluşturduğu bir yumak ya da kendi çevresinde dönen yarı ateş yarı buz bir küre gibi görmüşlerse de ellerinde optik araçlar bulunmadığı halde keskin gözlemlerle gece yıldızını yöneten yasaların pek çoğunu sezmişlerdir. Nitekim M.Ö. 460 yılında Miletli Thales ayın güneş tarafından aydınlatıldığı görüşünü ortaya atmıştır. Sisamlı Aristarkos gerçek evrelerini açıklamıştır. Kleomedes kendisine vurup yansıyan bir ışıkla parladığını öğretmiştir insanlara. Kaldeli Berosos dönme süresinin dünya çevresinde dolaşma hızına denk olduğunu bulmuş. Böylece ayın bize hep aynı yüzünü gösterdiğini açıklamıştır. Ve son olarak da Hristiyanlığın başlangıcından 200 yıl önce Hipparkos dünyanın uydusunun gözle görülen hareketlerinde bir takım düzensizlikler bulunduğunu kabul etmiştir. Bu değişik gözlemler sonradan doğrulanmış ve yeni gök bilimcilerin işine yaramıştır. Ptolemaios, M.Ö. 2. yüzyılda Arap Ebul Vefa 10. yüzyılda Hipparkos'un ortaya attığı ayın güneşin etkisiyle dalgalı yörüngesinde dönerken gösterdiği düzensizliklerle ilgili görüşleri tamamlamışlardır. Daha sonra 15. yüzyılda Kopernik ve 16. yüzyılda Tycho Brahe dünya sistemiyle ayın gök cisimleri arasında rolünü bütünüyle ortaya koymuşlardır. O çağlarda ayın hareketleri hemen hemen saptanmıştı ama fizik yapısı konusunda pek az şey biliniyordu. Derken Galilei ortalama 4500 toğuz yükseklik tanıdığı dağların yarattığı bazı ışık görüngülerini açıkladı. Ondan sonra Dantzigli gökbilimci Hevelius en büyük yüksekliği 2600 toğuza indirdi. Meslek taşı Riccioli ise tutup 7000'e çıkardı. 18. yüzyılın sonlarında güçlü bir gök dürbünüyle gözlem yapan Herschel bu ölçüleri epey düşürdü. En yüksek dağlarda 1900 toz verip ortalama yüksekliği topu topu 400 olarak saptadı. Oysa Herschel de yanılıyordu. Sorunun kesin çözümü için Schroeter'in, Liouville'in, Halley'in, Nasmyth'in, Bianchi'nin, Pastorf'un, Lorman'ın, Grotthusen'in gözlemleri ve özellikle Baer ile Madler'in sabırlı çalışmaları gerekti. Bu bilginlerin emekleri sonucu bugün aydaki dağların yüksekliğini tamı tamına bilmekteyiz. Sayın Baer ile Madler 1905 dağın yüksekliğini ölçtüler. Bunlardan 6'sı 2600 toğuzun üstünde, 22'si de 2400'ün üstündedir. En yüksekleri ayın yüzeyine 3801 tozdan bakmaktadır. Aynı günlerde ayın tanınması da tamamlanmaktaydı. Bu yıldızın dört bir yanının yanardağ ağızlarıyla kaplı olduğu görülüyor. Her gözlem yapısının öncelikle volkansal olduğunu ortaya koyuyordu. Onun ardında kalan gezegenlerin ışınlarının yansıma ışığından çevresinde hava tabakasının bulunmadığı sonucuna varıldı. Hava olmayınca su da yoktu tabii. Bu durumda aileların sözü geçen koşullarda yaşayabilmeleri için özel bir düzen içerisinde bulunmaları ve dünyalılardan epey ayrı olmaları gerektiği belliydi. En sonunda yeni yöntemler yardımıyla daha yetkinleştirilmiş araçlar ardı arası kesilmeden ayı kurcaladılar. Aranıp taranmamış tek bir köşe bırakmadılar. Bütün bu araştırmalar sırasında çapı yine 2150 mil, yüz ölçümü dünyanınkinden 13'te biri, hacmi ise yer kürenin 49'da biriydi. Ama bu gizlerin hiçbiri gökbilimcilerin gözünden kaçamazdı. Ve bu usta bilginler şaşırtıcı gözlemlerini daha da ileri götürdüler. Nitekim Dolunay sırasında ay tekerleğinin kimi bölümlerinin beyaz çizgili, dördünler sırasındaysa kara çizgili gözüktüğünü fark ettiler. Daha büyük bir dikkatle inceleyerek bu çizgilerin yapısını çözmeyi başardılar. Bunlar paralel kıyılar arasında uzayıp giden, genellikle yanardağların çevresinde son bulan uzun, ince izlerdi. Uzunlukları 10'la 100 bin, genişlikleri ise 7-800 toz arasındaydı. Gökbilimciler bunlara yuva adını verdiler ve zaten bütün yapabildikleri bu oldu. Bu yuvaların kurumuş eski akarsu yatakları olup olmadıkları sorunuysa tam anlamıyla çözemediler. Dolayısıyla Amerikalılar günün birinde bu jeolojik olguyu tanımlamayı umuyorlardı. Ayrıca Grotthusen'in ay yüzeyinde keşfettiği yamaçların gizini çözme işini de kendilerine ayırıyorlardı. Bu Münihli bilgin profesör sözünü ettiğimiz yamaçları ayrı mühendislerin kurduğu kale duvarları saymıştı. Gerek bu iki nokta gerekse daha başka bir sürü karanlık konu ancak ayla dolaysız iletim kurulduğu zaman aydınlığa kavuşabilirdi. Işığının yoğunluğuna gelince bu konuda öğrenilecek bir şey kalmamıştı. Bunun güneş ışığınınkinden 300 bin kez daha düşük olduğu ve ısısının ısı ölçerlerle duyulur bir değişikliğe yol açmadığı biliniyordu. kül renkli ışık adı altında tanıdığımız görüngeye gelince, bu da dünyadan aya yansıyan güneş ışınlarıyla açıklanmaktadır elbet. Söz konusu ışınlar, ay ilk ve son dördünde olduğu zamanlar ay yuvarlağını tamamlar gibidir. Gang Club'ın dünyanın uydusuyla ilgili ve evrensel, yerbilimsel, siyasal ve ahlaki açılardan tamamlamayı amaçladığı bilgiler işte bunlardı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 34.